Ayrım 19. Longstaff toplanmış olan tüccarlara bakarak, "Beyler," diye söze başladı, "majestelerinin hükümeti bana bu toprakları dağıtma hakkını verdi. Arazi açık arttırmayla satılacak. Toprak alanlar bunu 999 yıl kiralamış sayılacaklar. Her kiralanan toprağa bir yıl içinde değeri en az 1000 dolar olan bir inşaat yapılacak. Yoksa toprak o kimsenin elinden alınacak. Bugün 100 toprak parçasını satışa çıkaracaktık ama ancak 50'si incelenebildi. Bu arada deniz kenarındaki arsaları alacak olanlara iç taraflardaki yerlerden de seçme hakkı verilecek. Kıyıdaki topraklar kraliçe yoluna bitişik ve sahile kadar iniyor." Etrafına bakarak gülümsedi. "Bugün toprak satışıyla birlikte Hong Kong'un temelini de atmış oluyoruz. Kentimizde hükümet binaları, vali konağı, hapishane, bir kriket sahası, pazar yeri bulunacak ve doğulular için de yerler ayrılacak. Buraya kraliçenin kenti adını veriyorum." Tüccarlar neşeli neşeli bağırışıp alkışladılar. Çinliler de aralarında konuşuyor, gülüyorlardı. "Şimdi Bay Brock, soylu evin bozuk parasını düşünmekten vazgeçerse satışı başlatacağım." Tüccarlar onlara gülerlerken Brock ve Gort dişlerini sıktılar. "Longstaff, lütfen işe devam et Colum," diyerek tüccarları selamladı. "Hepinize iyi günler dilerim." Struan'ın yanından geçerken de gülümsedi. "Yarın öğle üzere dört." Colum terlerini silerek satış memuruna döndü. "Hazır mısınız Bay Hibbs?" Açık arttırma memuru kürsünün arkasındaki platforma çıkarak açık arttırmaya başladığını birkaç sözle belirtti. Arazi parçaları hızla satılıyordu. Struan gözlerini etrafa gezdirerek kaşlarını çattı. "Gordon'u gördün mü Rob?" "Son gördüğümde Glassing burnuna doğru gidiyordu. Neden sordun?"
"Hiç."
Struan oğlunun toprak almamasına şaşmıştı. Bundan daha iyi bir yatırım olabilir miydi? Bütün kıyı arsaları açık arttırmayla satıldı. Sonra iç kısımdaki topraklar da elden çıkarıldı. Sıra tepeye gelmişti. Bu en büyük, en önemli toprak parçasıydı. Fakat satış memuru Hibbs, "Tamam beyler," dedi. "Arazi alanlar bunların bedelinin yarısını şimdi yatırmak zorundalar. Ticaret baş müfettişinin sekreteri size makbuzlarınızı verecek." Tüccarlar şaşkınlıklarından sustular. Sonra Struan'ın sesi yükseldi.
"Satışlar henüz tamamlanmadı."
Brock da gürledi. "Bitmedi ya."
Hibbs bir mesele çıkacağını hissederek çekingen bir tavırla,
"Buyurun beyler," dedi. "Bir şey mi vardı?"
"Tepe ne olacak?"
"Hangi tepe beyler?" Struan parmağıyla işaret etti.
"Bu tepe."
"O lisede yazılı değil. Benimle ilgisi de yok."
Hibbs kaçmaya hazırlanıyordu. Telaşla yanında duran Kalım'a baktı. "Öyle değil mi efendim?" Kalım kendisini zorlayarak babasına baktı.
"Hayır, tepe listeye konmadı."
Struan aykırdı. "Neden?"
Çünkü
orası satın alındı bile."
Colum babasının kendisinin üstüne yürüdüğünü bir rüyadaymış gibi gördü. Tüyleri diken diken olmuştu. Dikkatle hazırladığı sözlerin hepsi kafasından uçtu. Oysa bu sabah çaresiz kalmış, Longstaff'a babasının oraya kilise yapmak istediğini söyleyerek bir yalan uydurmuştu.
"Başka çare olmadığını bilmiyor muydun?" diye bağırmayı istiyordu. "Yoksa hepimizi mahvedecektin.
Sana söyleseydim asla dinlemezdin."
"Kim aldı tepeyi?"
"Kalıp ben. Ben aldım," diye kekeledi. "Oraya kilise yapılacak. Tepe kiliseye aittir."
"Benim tepemi aldın."
Ses yumuşak fakat eziciydi. Kalın babasının acımasızlığını hissetti. Güçlükle konuşabildi.
"Evet, kilise için. Tapusu bu sabah imzalandı. Ekselans imzaladı."
"O tepeyi istediğimi biliyordun."
Kalıma babasının gözlerinden çıkan ışık kendisini yakıyor ve ruhuna kadar işliyormuş gibi geliyordu.
"Evet, ama bunu kilise için aldım. O tepe Tanrı'nın evine aittir."
"Bana karşı nasıl gelebildin?"
Korkunç bir sessizlik oldu. Hatta Brock bile Struan'ın hepsini etkileyen şiddetinden korkmuştu. Colum babasının yumruğunu indirmesini bekledi. Hepsi de inecek darbeyi bekliyorlardı. Fakat Struan yumruklarını açtı ve dönüp vadiden uzaklaştı. Brock'un gürültülü kahkahası o korkunç sessizliği bozdu. Herkes elinde olmadan ürperdi.
"Quance, sus Brock," dedi. "Sus."
Tüccar başını salladı.
"Susacağım Aristotle, dediğini yapacağım."
Tüccarlar gruplara ayrılarak fısıldaşmaya başladılar. Hibbs titrek bir sesle konuştu.
"Arazi alanlar lütfen bu tarafa gelsinler."
Brock adeta acıyarak Kalım'a bakıyordu.
"Bence senin günlerin sayılı oğlum," diye mırıldandı. "Sen o şeytanı benim tanıdığım kadar iyi bilemezsin. Kendine dikkat et."
Para vermek için Hibbs'a doğru gitti. Kalım titriyordu.
herkesin kendisine şaşkınlıkla baktığının farkındaydı. Yoksa duydukları dehşet miydi onların? Biraz kendisine gelmiş gibi olan Rob yaklaştı. ''Tanrı aşkına neden ona sormadın? Bu işi yapmadan önce neden sormadın?'' ''Sorsaydım kabul etmeyecekti, öyle değil mi?'' ''Bilmiyorum, bilmiyorum. Belki ederdi. Belki tepeyi Brock'a bırakırdı.'' Durakladı. ''Brock'un söylediklerini aldırma, o seni korkutmaya çalışıyor. Üzülecek bir şey yok, hiçbir şey.'' ''Babamın şeytan olduğunu sanıyorum.'' Rob istememesine rağmen titredi. ''Bu dalalık ettin oğlum, bu dalalık. Hepimiz gibi sen de bitkin düştün. O gümüşün verdiği heyecan. Endişe edecek bir şey yok. Tabii kendisini açıklayınca durumu anlayacak.'' Rob sözlerini keserek ağabeysinin peşinden koştu. Callum etrafını görmekte güçlük çekiyordu. Uzakta Mary Sinclair ve ağabeysini fark etti. Birdenbire onların kendisine bir şeyler söylediklerini duydu. ''Bağışlayın'' dedi, ''sözlerinizi duyamadım.'' Horatio kendisini zorlayarak gülümsedi. ''Orasının kilise için mükemmel bir yer olduğunu söyledim.'' ''Evet.'' ''Mary, baban Hong Kong'u gördüğü andan beri o tepeyi istiyordu.'' diye mırıldandı. ''Fakat orası şimdi Tanrı'nın evine ait bir yer.'' Mary üzgün üzgün, ''Fakat bu çok bağlıya mal oldu.'' dedi. Callum sonra yalnız kaldı, karşısında Hips duruyordu. ''Özür dilerim efendim, arazi alanlar makbuzları istiyorlar. Makbuzları siz imzalayacaktınız.'' Callum adamın peşinden kürsüye giderek imzasını atmaya başladı. Rob kendisine hayretle bakanları aldırmadan kraliçe yolunda koşarcasına gidiyordu. Ağabeyisini kovalamaktan yorulmuş güçlükle soluk alıyordu. ''Dirk!'' diye seslendi. ''Dirk!'' Struan bir an durdu. ''Ona söyle, kendisini şafak vakti satın aldığı tepede göreceğim.'' ''Fakat Dirk, Callum sadece...'' ''Kendisine yalnız gelmesini söyle.'' ''Fakat Dirk, bir saniye dinle, gitme. Zavallı çocuk sadece...'' ''Ona yalnız gelmesini söyle.'' 13. kısım. Sis gemileri sarmıştı. Bir sampan usulca beyaz cadıya yaklaştı. Birkaç kişi geminin demir halatını tuttu. Bir balta birkaç defa halata indi. Sonra sampan geldiği gibi sessizce uzaklaştı. Geminin kaptanı Nagrek ve silahlı nöbetçiler hiçbir şeyi fark etmediler. Siste kıyı ve diğer gemiler gözükmediği için hafif akıntıda yerlerinden ayrılarak ağır ağır açıldıklarını sezmediler. Beyaz cadı yavaş yavaş sahile doğru gidiyordu. Porsun 8 çanı çaldı. Nagrek göze aldığı tehlikeyi düşünerek paniğe kapıldı. Tess'le böyle gizli gizli buluşup kendini tehlikeye atma, gitme, güvertede kal ya da ranzana yat, uyu. Onu da dün geceyi de bugünü de unut. Aylardan beri kızın farkındaydı kaptan. Fakat bir gece önce kızın lumbozundan içeri bakmış ve onun sırtında geceliğiyle ranzanın yanında eğilmiş dua ettiğini görmüştü. Beyaz geceliğin düğmeleri açılmıştı. Kızın dik göğüsleri kumaşı geriyordu. Ertesi günde Nagrek kız gemiye gelince kendisine bir iki kelime fısıldamıştı. Tess kızararak ''Olur Nagrek'' diye cevap vermişti. ''Bu gece 8 kampanada...'' Vardiyayı teslim alacak kimse güverteye çıktı. ''Gort, sen aşağıya in Nagrek'' dedi. Esneyerek kaptan köprüsünde yerini aldı. Bir köpek gibi silkinmeye başladı. Rüzgar doğuya döndü. Gort kendisine bir maşrapa rom doldurdu. ''Bunu hissettim, Tanrı'nın cezası siz.'' Nagrek kamerasına inip ayakkabılarını çıkardı. Ranzaya oturduğu zaman soğuk soğuk terliyordu. Bu dalalığına kızmasına karşın kendisine engel olamayarak kızın kamerasının önünde durdu. Tokmağı tutan eli ter içindeydi. Soluk almaya çekinerek içeri girdi ve kamera kapısını kapatarak ''Tess!'' diye fısıldadı. Bir yandan da kızın kendisini duymaması için dua ediyordu. Tess de fısıldadı. ''Şşt! Lilibet'i uyandıracaksın.'' Nagrek'in korkusu arttı. Kafasından bir ses ''Kaç!'' diye bağırıyor ama arzusu ona engel oluyordu. ''Bu çok tehlikeli.'' Kızın elini uzatarak kendisini ranzaya çektiğini hissetti. ''Benimle konuşmak istiyordun. Ne söyleyecektin?'' Karanlık ve Nagrek'in yanında olması kızı heyecanlandırmıştı. Nagrek arzudan boğulacak gibiydi. Ranzaya oturdu, elini uzatarak önce kızın saçlarına, sonra boynuna dokundu. Göğüslerini okşarken kız titreyerek ''Yapma!'' diye mırıldandı. ''Seninle evlenmek istiyorum sevgilim.'' ''Ah evet.'' Dudakları birleşti. Arzu ve ihtirasla yanan Nagrek korkusunu unutmuştu. Horsun bir kampana çalınca Gort dönüp pusula dolabına doğru gitti. Lambanın titreyen ışığında pusulaya bakınca gözlerine inanamadı. Aklını başına toplamak için kafasını salladıktan sonra tekrar baktı.
İmkansız bu.
Porsun şaşırmıştı. Ne oldu efendim?
Rüzgar batıdan esiyor.
Porsun hemen pusula dolabına atıldı. Ama Gort güvertede koşuyor ve gemicileri sağa sola itiyordu. Burundan eğilince kesilmiş halatı fark etti. Paniğe kapılarak biz açılmışız diye bağırınca güvertede kıyamet koptu. Gemiciler kıç halatına koşarlarken tekne birdenbire kayalara çarparak sallandı ve karaya oturdu. Bu sarsıntıyı bütün gemidekiler ve cehennem gibi sıcak kamaradaki Nagrek de duymuştu. Tess'le kaptan bir an donup kaldılar. Sonra Nagrek kendisine sarılan kızı iterek güverteye fırladı. Brock o sırada kapısını açmıştı ve Nagrek'in yukarı koştuğunu gördü. Kızların kapısının açık olduğunu da fark etmişti. Ama o telaş arasında güverteye fırlarken bu aklından çıktı. Brock güverteye ayak attığı sırada kıç demiri serbest bırakılmış ama çok geç kalınmıştı. Beyaz cadı son kez feryat eder gibi bir ses çıkararak iskele tarafına doğru yattı ve şiddetle karaya oturdu. O anda sampanlar sislerden çıkarak yelkenlerin etrafını sardılar. Çengel atan korsanlar tekneye tırmanmaya başladılar. Korsanlarda tüfek, bıçak, kılıç vardı ve ilk tekneye atlayan da Scragger'dı. Beyaz cadının mürettebatı kendi canını kurtarmak için boğuşuyordu artık. Gort kendisine saldıran bir Çinli'den kurtulmak için yana çekildi. Adamı boğazından yakaladığı gibi boynunu kırdı. Nagrek bir savaş demiri kaparak karınca sürüsü gibi etrafını saran Çinlilere saldırdı. Bu arada Çinlilerle beraber gelmiş olan Scragger ve diğer Avrupalıları da fark etmişti. Kaptan Çinlileri yararak bir adamı yaraladı ve ambara inen yolu tutan Brock'un yanına koştu. Gümüş ambardaydı çünkü. Scragger bir gemiciyi biçerek aşağıya diye gürledi. Sonra Brock'a saldırmak için adamlarının önünden koştu. Diğerleri onun peşinden saldırdılar ve alt güverteden çıkmakta olan gemicilerin hepsini yerlere serdiler. Brock tabancasıyla bir Avrupalının yüzünü uçurdu. Sonra kurşunu biten silahı bir başkasının karnına soktu. Scragger'ın üstüne atılırken İngiliz yana çekilip tabancasının tetiğini çekti. Ama aynı anda Nagrek üstüne atıldığı için kurşun boşa gitti. Scragger birdenbire dönerek kılıcıyla yarım bir daire çizdi ve Nagrek'i de hafifçe yaraladı. Sonra yine Brock'un üstüne saldırdı. Kılıcı bir gemiciyi biçti ama Brock onu boynundan yakalamayı başardı. Yere yuvarlanarak yumruk yumruğa, tekme tekmeye dövüşmeye başladılar. Scragger'ın kılıcının tersi yüzüne inince Brock inledi ama yine de doğrulup kalktı. Scragger'ı da kenara itti. Onu şişlemeye hazırlanıyordu. Fakat Scragger yerde yuvarlanarak doğruldu. Brock'un kılıcı güvertenin tahtasına çarptı ve ucu kırıldı. Brock ucu kırık kılıcı kendisine saldıran bir Çinli'nin karnına gömdü. Scragger adamlarının arkasına çekilip kendisini güvenceye almıştı. Gort da ana güvertede korsanlarla boğuşuyor, saldırıyor, kesiyor, biçiyordu. Yanına bir bıçak saplanınca dağ gibi adam içini çekerek yere yığıldı. Brock oğlunun düştüğünü görmüştü ama ambar ağzında durup savaşmaya ve öldürmeye devam etti. Aşağıda Lisa, Tess ve Lilibet'i ana kameraya götürmüştü. Kapıyı dışarıdan kaparken "Korkmayın kızlar" diyerek koridorda durdu. İki elinde tabanca vardı. Ceplerine de iki yedek tabanca sokmuştu. Eğer savaş bitmeden düşman aşağıya inerse kocasının ölmüş ya da baygın olduğunu anlayacaktı. Fakat kendisinden geçmeden önce de dört korsan ölecekti. Scragger'ın yönetimindeki korsanlar yeniden Brock'a saldırdılarsa da o ve adamları düşmanı yine püskürttü. Bu arada aşağıda hapis kalan denizcilerden bir bölümü baş altından çıkmayı başarmışlardı. Bir Madora çeliği Scragger'ın sırtına indi ve o zaman adam savaşı kaybettiklerini anladı. Çince bir şeyler bağırdı, adamları savaşı bırakarak birer fare gibi güverteden koşup sampanlara atladılar. Scragger da kendini burundan atıp denizde kayboldu. Brock onun peşinden koşup adamlarından birinden aldığı tabancayı kaldırdı. Scragger'ın başı bir an suyun yüzüne çıkınca ateş etti. Fakat baş suya gömülüp kayboldu. Brock da küfrederek boş silahı denize savurdu. Adamları ayrılmakta olan sampanlara ateş ediyordu. Öldürülecek kimse kalmayınca Brock korsan cesetleriyle yaralılarının suya atılmasını emretti. Sonra gidip Gort'a baktı. oğlunun yumruğunu bastırdığı yaradan kan sızıyordu. Brock Gort'un elini yaradan çekince bıçağın koltuk altından sırtına doğru derin bir yarık meydana getirmiş olduğunu gördü. Kan kustun mu evlat?
Hayır baba.
İyi. Brock yüzündeki terleri silip doğruldu. Katran ve içki getirin. Çabuk olun lan. Yaralılar kıça gelsin. Diğerleri filikaları atlayıp bizi çeksin. Gel git başladı.
Nagrek filikaları indirtirken başının ağrısını unutmaya çalıştı. Omuzundaki yaradan kan akıyordu. Brock oğluna bir maşrapa dolusu rom verdi. Katran mangalın üstünde kaynayınca bir madora çeliğini buna sokarak katranı yaranın içine akıttı. Gort'un yüzü ıstırapla gerildi ama adam ağzını açmadı. Brock sonra diğerlerini de rom ve katranla tedavi etti.
''Bir gemici beni efendim deyin dedi, beni unuttunuz.''
Adam göğsünü tutuyordu. Dudakları kanlanmıştı ve her soluk alışta yarasından hışırtılı hışırtılı sesler çıkıyordu.
''Brock sen ölmüşsün.'' diye omurdandı. ''En iyisi ruhun için Tanrı'na yalvar.''
''Yok yok, ne olur bana da katran, katran efendim ne olur.''
Adam çığlık çığlığa bağırmaya başlayınca Brock bir yumrukta onu yere devirdi. Gemicinin ağzından kanlı köpükler çıkıyordu. Devrildiği yerde kaldı. Brock Gort'un kalkmasına yardım etti. Oğlu doğrulunca iki ayağının üstünde durabildi.
''Bir şeyim yok baba.''
Brock onu bırakarak kıç tarafa gitti. Filikalar tekneyi hızla çekiyorlardı.
''Bütün gücünüzle dayanın.'' diye emir verdi. ''Nagrek bir baş demiri hazırla.''
Gemiyi çekerek emin bir yere demir attılar. Gemi gelgitle hafif hafif sallandı ve yerine yerleşti. Brock oğluna döndü. ''Biz karaya oturmadan ne kadar önce vardiyayı teslim aldın?''
''Birkaç dakika.''
''Hayır, bir kampana çaldı, yarım saat, iyi hatırlıyorum.''
Brock bir an düşündü. ''Bir kampanada demir attığımız yerden karaya sürüklenmemize imkan yok. Demek daha önceki vardiyada halatı kesmişler.'' Brock Nagrek'e bakınca adam titredi.
''Senin vardiyanda. O sırada güvertede olanlara güneş doğunca 20'şer kırbaç vurulacak.''
Dehşete kapılan Nagrek mırıldandı. ''Evet efendim.
Ama sen olmasaydın o tanrının belası korsan tabancasıyla canım alacaktı. Onun için seni düşüneceğim Nagrek.''
Aşağıya indi. Çocukların yattığı kameranın önünde taş gibi duran Liza'ya
''Her şey yolunda sevgilim.'' dedi.
''Teşekkür ederim Tyler. Kadın tabancaları indirdi. Kötü müydü?''
''Şöyle böyle. Gümüş yüzünden bizi limanda soymaya kalktılar. Korsanların arasında İngilizler de vardı. Birini vurdum ama başları kaçtı. Çocuklar iyi mi?''
''İyi. Uyuyorlar.'' Liza durakladı. ''Seninle konuşmamız gerekiyor.''
Kadın ciddi bir tavırla onu kameraya sokarak kapıyı kapattı. Üç kampanada Brock tekrar güverteye çıktı.
''Gort aşağıya gel. Yüke bakacağız. Sen de gel Nagrek.''
Brock aşağı inerek ambarın kapısını açtı. Lambasını gümüşlerin üstüne bırakıp kapıyı dikkatle kilitledi.
''Gort ne oluyor baba?'' diye sordu.
''Anlaşılan Nagrek kardeşin tese dokunmuş Gort.''
Nagrek bağırdı. ''Hayır hayır yapmadım asla.''
Brock 9 kuyruklu kamçıyı aldı.
Tes uyurken kamerasına girip kızı uyandırmış ve onunla oynamış.
Nagrek haykırdı. ''Ona dokunmadım. Kendisi beni kamerasına çağırdı. Bugün öğleden sonra. Beni çağırdı. Bunu kendisi istedi.''
Nagrek kapıya doğru kaçmaya yeldendi ama Brock kaptanı geri itti.
''Sen artık ölü sayılırsın Nagrek.''
9 kuyruklu kamçı inip kalktıkça Brock kaptanı ambarın daha derinliklerine doğru sürüyordu.
''Elini kızımın geceliğinin içine sokarsın ha.''
''Ona ilişmedim yemin ederim. Yapmayın Bay Brock, özür dilerim. Sadece orasına burasına dokundum.''
Brock kesik kesik soluyarak durdu.
''Duydun mu Gort?'' Bir yumrukla kaptanı bayılttı.
Gort baba bu ahlaksız diye saldıracak oldu.
Dur, anan zavallı kızın önce korkudan bir şey söyleyemediğini anlattı. Tes orasına dokunulduğu için çocuğu olacağını sanıyormuş. Ama Liza kızın hala bakire olduğunu söyledi. Şükürler olsun. Serseri kıza sadece dokunmuş.
Brock biraz dinlenince Nagrek'i soyarak ayılmasını bekledi. Sonra onun erkeklik organını keserek öldürene kadar adamı kırbaçladı.